69. Bilgi Toplama. Monsieur de Villefort, Madame Danglars'a ve özellikle kendine verdiği sözü tutup Monte Cristo kontunun Auteuil'deki evde yaşanan olayı nasıl öğrendiğini araştırmaya girişti. Hemen o gün eskiden hapishaneler müfettişi olan ve şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey bir mevkide görev yapan Monsieur de Beauville'e istediği bilgileri edinmesi için mektup yazmış. O da bilgi edineceği kişileri saptamak için kendisinden 2 gün istemişti. Monsieur de Villefort 2 gün sonra şu notu aldı. Monte Cristo kontu olarak anılan kişi, özellikle zengin bir yabancı olan ve şu anda kimi zaman uğradığı Paris'te bulunan Lord Wilmore tarafından, ayrıca doğuda yaptığı hayır işleriyle büyük ün kazanan Sicilyalı başrahip Busoni tarafından tanınmaktadır. Monsieur de Villefort, mektubu bu 2 yabancı ile ilgili en hızlı ve en doğru bilgilerin kendisine iletilmesi talimatını vererek yanıtladı. Ertesi akşam emirleri yerine getirilmişti. İşte şu bilgileri edinmişti. Bir aydır Paris'te olan başrahip, Saint-Sulpice'ın arkasındaki 2 katlı küçük bir evde oturuyordu. Başrahip, ikisi üstte, ikisi altta olmak üzere 4 odadan oluşan bu evin tek kiracısıydı. Alt kat, tüm mobilyası bir masa, 2 sandalye ve ceviz ağacından bir büfe olan bir yemek salonundan ve süslemeleri, halıları, sarkaçlı saati bulunmayan, beyaza boyanmış ahşap bir salondan ibaretti. Başrahip, görüldüğü gibi kendisi için bile kesinlikle zaruri eşyalarla yetiniyordu. Başrahip, genellikle ilk kattaki salonda oturmayı tercih ediyordu. Uşağının söylediğine göre, başrahibin aylar boyunca çalışmalarına gömüldüğü, her yanı teoloji kitapları ve parşömenlerle dolu olan bu salon daha ziyade bir kütüphaneye andırıyordu. Bu uşak parmaklıklı küçük bir kapıdan gelen ziyaretçilere bakıyor, tanımadığı ve gözünün tutmadığı bir yüz gördüğünde Sayın Başrahib'in Paris'te olmadığını söylüyordu. Bu yanıt zaten Başrahib'in sıklıkla seyahat ettiğini ve bazen uzun yolculuklar yaptığını bilenler için yeterli oluyordu. Zaten evde olsa da olmasa da, İster Paris'te, ister Kahire'de olsun, başrahip uşağı aracılığıyla sadaka dağıtım merkezi haline gelen küçük parmaklıklı kapıdan hep para dağıtıyordu. Kütüphanenin yanında yatak odası vardı. Cibinliksiz bir yatak, 4 koltuk ve Utreç kadifesinden bir kanepe, dua sandalyesiyle birlikte bu odanın tüm mobilyasını oluşturuyordu. Lord Wilmore'a gelince Fontaine St. George sokağında oturuyordu. Servetlerini seyahatlerde harcayan o gezgin İngilizlerden biriydi. Günde sadece 2 saat uğrasa ve geceleri nadiren kalsa da oturacağı daireyi mobilyalı kiralıyordu. En büyük takıntılarından biri kesinlikle Fransızca konuşmak istememesiydi. Yine de söylendiğine göre oldukça akıcı bir dille Fransızca yazılar yazıyordu. Bu değerli bilgilerin kraliyet savcısının eline ulaşmasının ertesi günü Ferro sokağının köşesinde arabadan inen bir adam zeytin yeşili kapıya vurup başrahip Busoni'yi sordu. ''Sayın başrahip sabah çıktı.'' diye yanıtladı uşak. ''Bu yanıtla yetinemem.'' dedi ziyaretçi. ''Çünkü konuşulması gereken kişinin her zaman evde olmasını isteyen bir kişi tarafından gönderildim. Başrahip Busoni'ye haber...'' ''Size evde olmadığını söyledim.'' dedi uşak. ''O zaman geri döndüğünde kendisine şu kartı ve mühürlü zarfı iletin. Başrahip bu akşam 8'de evde olacak mı?'' ''Kesinlikle Monsieur. Tabii Sayın Başrahib'in bu sabah olduğu gibi bir işi çıkmazsa.'' ''O halde bu akşam kararlaştırılan saatte geleceğim.'' dedi ziyaretçi. Gerçekten de belirlenen saatte aynı adam aynı arabayla geri geldi. Ancak bu kez arabayı Ferro sokağının köşesi yerine yeşil kapının önünde durdurdu. Çaldığı kapının açılması üzerine içeri girdi. Uşağın kendisine gösterdiği saygıdan mektubun istenen etkiyi yarattığını anladı. ''Sayın Başrahib evde mi?'' diye sordu. ''Evet, kütüphanesinde çalışıyor ve Monsieur'ü bekliyor.'' dedi hizmetkar. Yabancı oldukça dik bir merdiveni çıktı ve odanın geri kalanı yarı karanlık bir haldeyken, yüzeyi geniş bir abajurdan yayılan ışıkla aydınlanan bir masanın önünde, cübbesini giymiş, başına ortaçağ bilgelerine ait olduğu üzere bir kapşon takmış başrahibi fark etti. ''Monsieur Busoni ile mi konuşma onuruna erişiyorum?'' diye sordu. ''Evet Monsieur,'' diye yanıtladı başrahip. ''Ve siz de eski hapishaneler müfettişi aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gönderilen kişi olmalısınız.'' ''Evet Monsieur.'' ''Paris'in güvenliğini sağlayan görevlilerden biri olmalısınız.'' ''Evet Monsieur,'' diye yanıtladı biraz duraksayan ve özellikle de yüzü hafifçe kızaran yabancı. Başrahip sadece gözlerini değil, şakaklarını da kaplayan iri gözlüklerini düzeltti ve otururken yabancıya da oturmasını işaret etti. ''Sizi dinliyorum, Monsieur,'' dedi başrahip ağır bir İtalyan aksanıyla. ''Monsieur, üstlendiğim görev, bu görevi yerine getiren kişi ve soruların yöneltildiği kişi arasında kalmalıdır,'' dedi ziyaretçi, her kelimesini tartarak söylediğinden güç bela konuşuyordu. Başrahip öne doğru eğildi. ''Evet,'' diye ekledi yabancı. ''Sayın başrahip, dürüstlüğünüz, Sayın Emniyet Genel Müdürü tarafından o kadar iyi biliniyor ki, üst düzey bir görevli olarak sizden benim çalıştığım kamu güvenliği bölümünü ilgilendiren bir şeyi öğrenmek istiyor. Bu yüzden Sayın Başrahibin kendisini gerçeği adaletten gizlemeye yöneltebilecek dostluk ve saygı bağlarına dikkate almayacağını umuyoruz. Öğrenmek istediğiniz şeylerin vicdanımın sınırlarını zorlamaması kaydıyla. Ben bir rahibim Monsieur ve örneğin günah çıkarmanın sırları benimle insan adaleti arasında değil, Tanrı'nın adaleti arasında kalmalıdır. Ah, içiniz rahat olsun Sayın Başrahip, vicdanınızı asla zorlamayacağız. Başrahip bu sözler üzerine kendisine doğru çektiği abajuru yabancının yüzünü tamamen aydınlatırken kendisi gölgede kalacak şekilde karşı tarafa doğru yöneltti. ''Pardon Sayın Başrahip,'' dedi Emniyet Genel Müdürlüğü görevlisi. ''Bu ışık gözlerimi çok yoruyor.'' Başrahip abajurun yeşil kartondan başlığını aşağı indirdi. ''Şimdi Monsieur, sizi dinliyorum. Anlatın.'' ''Doğrudan söze giriyorum. Monte Cristo kontunu tanıyor musunuz?''
''Sanırım Monsieur Zaccone'den söz ediyorsunuz.''
''Zaccone mi? Demek ismi Monte Cristo değil.''
''Monte Cristo bir ailenin değil, bir toprak parçasının, daha doğrusu bir kayalığın adıdır.''
''Tamam, öyle olsun. Sözcükler üzerinde durmayalım ve Sayın Monte Cristo kontu ve Monsieur Zaccone aynı kişi ise...''
''Kesinlikle aynı kişi.''
''Monsieur Zaccone'den konuşalım.''
''Tamam.''
''Onu tanıyıp tanımadığınızı sormuştum.''
''Çok iyi tanırım.''
''Kimdir?''
''Maltalı zengin bir armatörün oğlu.''
''Evet, bunu biliyorum. Öyle söyleniyor ama anlayacağınız gibi polis öyle söyleniyor ile yetinemez.''
''Yine de,'' dedi başrahip hoş bir gülümsemeyle, ''bu öyle söyleniyor gerçekse herkesin bununla yetinmesi ve polisin de herkes gibi davranması gerekir.''
''Ama söylediklerinizden emin misiniz?''
''Nasıl? Tabii ki eminim.''
''Monsieur, sizin iyi niyetinizden hiçbir şekilde kuşku duymadığımı belirteyim. Size emin olup olmadığınızı soruyorum.''
''Dinleyin. Baba Zaccone'yi tanıyordum.''
''Ah, demek öyle.''
''Evet ve daha çocukken oğluyla tersanelerinde çok oyun oynadım.''
''Peki bu kont unvanı nereden geliyor?''
''Bildiğiniz gibi artık satın alınıyor.''
''İtalya'da mı?''
''Her yerde.''
''Peki ama söylendiği gibi olağanüstü zenginlikler?''
''Ah, gerçekten de olağanüstü bu zenginlikler için kullanılabilecek yegane sözcük.''
''Onu tanıdığınıza göre servetinin miktarını biliyor musunuz?''
''Yıllık 150-200 bin franklık bir geliri var.''
''İşte bu akla uygun,'' dedi ziyaretçi. ''Ama 3-4 milyondan söz ediliyor.''
''Monsieur, 200 bin franklık bir gelir tam da 4 milyon frank sermayeyi gerektirir.''
''Ama 3-4 milyonluk bir gelirden söz ediliyordu.''
''Ah, bu mümkün değil.''
''Peki Monte Cristo adasını biliyor musunuz?''
''Elbette, Palermo'dan, Napoli'den ya da Roma'dan deniz yoluyla Fransa'ya gelen herkes yanından geçerken gördüğü için onu tanır.''
''Büyüleyici bir mekan olduğu söyleniyor.''
''Orası bir kayalıktır.''
''Peki Kont bu kayalığı neden satın aldı?''
''Tam da Kont olmak için. İtalya'da Kont olmak için hala bir Kontluğa ihtiyaç duyuluyor.''
''Kuşkusuz Monsieur Zaccone'nin gençlik maceralarından söz edildiğini duymuşsunuzdur.''
''Babanın mı?''
''Hayır, oğlunun.''
''Ah, işte burada tereddütlerim başlıyor. Çünkü o dönemde genç dostumla hiç görüşemedim.''
''Savaşa mı gitti?''
''Sanırım ordudaydı.''
''Hangi orduda?''
''Donanmada.''
''Siz onun günah çıkarıcı rahibi değil misiniz?''
''Hayır Monsieur, sanırım o Luther mezhebinden.''
''Nasıl, Luther mezhebinden mi?''
''Sanırım diyorum ama bundan tam emin değilim. Fransa'da inanç özgürlüğü olduğunu sanıyordum.''
''Elbette, bu yüzden bizi şu an için ilgilendiren inançları değil, eylemleri. Emniyet Genel Müdürü adına sizden bildiklerinizi anlatmanızı istiyorum.''
''Çok merhametli biri olarak tanınır. Kutsal Papa Hazretleri onun Doğu Hristiyanlar için verdiği seçkin hizmetleri prenslere bile layık görmediği İsa'nın şövalyeliği onuruyla ödüllendirdi. Prenslere ya da devletlere verdiği hizmetlerden dolayı 5-6 büyük nişanı var.''
''Onları taşır mı?''
''Hayır ama onlarla gurur duyar. İnsanlığın iyiliği için verilen ödülleri insanları öldürenlere verilen ödüllere tercih eder.
Demek bu adam bir Quaker.
Kesinlikle öyle. Sadece büyük bir şapkası ve kahverengi giysisi eksiktir.
Dostları var mı?
Evet, onu tanıyan herkes dostudur.
Peki ya düşmanları?
Tek bir düşmanı vardır.
Adı nedir?
Lord Wilmore.
Nerede yaşar?
Şu an Paris'te.
Bana bilgi verebilir mi?
Çok önemli bilgiler verebilir. Ben Hindistan'dayken o da oradaydı.
Nerede oturduğunu biliyor musunuz?
Chausse d'Antin yakınlarında ama sokağını ve numarasını bilemiyorum.
Bu İngilizle aranız açık mı?
Ben Zakone'yi severim. O ise nefret eder. Bu yüzden aramızda soğukluk vardır.
Sayın Başrahip, Monte Cristo Kontu'nun Paris'te yaptığı yolculuktan önce Fransa'ya gelip gelmediğini biliyor musunuz?
Ah, bu soruya rahatça yanıt verebilirim. Hayır Monsieur, Fransa'ya hiç gelmedi. Çünkü 6 ay önce bana danışıp bazı bilgiler edinmek istedi. Paris'e ne zaman döneceğimi bilmediğim için onu Monsieur Cavalcanti'ye gönderdim.
Andrea'ya mı?
Hayır, Baba Bartolomeo'ya.
Çok güzel Monsieur, size soracağım bir şey daha var ve sizden onur, insanlık ve din adına bana net bir yanıt vermenizi istiyorum.
Sorun Monsieur.
Sayın Monte Cristo Kontu'nun Othel'de hangi amaçla ev aldığını biliyor musunuz?
Tabii ki, bunu bana söyledi.
Hangi amaçla Monsieur?
Akıl hastaları için, Palermo'da Pisani Baronu'nun kurduğuna benzeyen tarzda bir düşkünler evi açmak için. O düşkünler evinden söz edildiğini duydunuz mu?
Evet, ününü duydum Monsieur.
Muhteşem bir kurumdur. Başrahip bu sözlerin ardından yabancıyı artık yarım kalan çalışmasına devam etmekten memnuniyet duyacağını belli eden bir ifadeyle selamladı. Ziyaretçi de rahibin istediğini anladığından ya da soracağı soruları tamamlamış olduğundan ayağa kalktı. Başrahip ona kapıya kadar eşlik etti.
''Büyük bağışlar yapıyorsunuz,'' dedi ziyaretçi. ''Ve zengin olduğunuzu söyleseler de size yoksullarınız için bir şeyler vermek istiyorum. Bu teklifimin sizin açınızdan bir sakıncası var mı?''
Teşekkürler Monsieur. Bu dünyada büyük özen gösterdiğim tek bir şey vardır. O da yapacağım iyiliğin benden gelmesidir.
Ama yine de bu hiç değişmez bir karardır. Ama Monsieur arayın, ne yazık ki bulacaksınız. Her zengin adamın yolunda yanından geçeceği yoksullar vardır.
Başrahip kapıyı açarken bir kez daha selam verdi. Yabancı da bu selamına karşılık verip dışarı çıktı. Araba onu Monsieur de Villefort'un evine bıraktı. Bir saat sonra yeniden yola koyulan araba bu kez Fontaine St. George sokağına yöneldi. 5 numaranın önünde durdu. Lord Wilmore burada oturuyordu. Yabancı Lord Wilmore'a randevu için bir not yazmış, o da görüşme saatini 10 olarak belirlemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü görevlisi saat 10'a 10 kala geldiğinde kendisine çok titiz ve dakik biri olan Lord Wilmore'un henüz dönmediği ama saat 10'u çaldığında kesinlikle dönmüş olacağı bildirildi. Ziyaretçi dikkat çekici hiçbir yanı olmayan ve mobilyalı otel odalarına benzeyen salonda bekledi. Üzerinde Sèvres porseleninden iki vazo bulunan bir şömine, aşk tanrısının yayını gerdiği bir sarkaçlı saat, bir yanına Homeros'un rehberinin elinden tuttuğu, diğer yanına Belisarius'un dilendiği birer gravür asılmış iki bölmeli bir ayna, gri kağıtlarla kaplanmış gri bir duvar, siyah çizgili kırmızı kumaştan bir kanepe. İşte Lord Wilmore'un salonu böyleydi. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü görevlisinin yorgun gözleri için düzenlenmiş gibi görünen iki donuk cam küre salonu aydınlatıyordu. 10 dakikalık bir bekleyişten sonra sarkaçlı saat 10'u çaldı. 5. vuruşta kapı açıldı ve Lord Wilmore içeri girdi. Lord Wilmore ufak tefek değil, uzun boylu bir adamdı. Seyrek ve kızıl favorileri, beyaz biteni, kırlaşmış sarı saçları vardı. İngiliz ayrıksılığını temsil edermiş gibi giyinmişti. Yani üzerinde 1811 civarında moda olan altın düğmeli, dik yakalı bir ceket, beyaz kaşmirden bir yelek ve 3 parmak kısa olan ama ayak altı bantlarının dizlerine kadar yükselmesini engellediği nankin bir pantolon vardı. İçeri girdiğinde ilk önce
''Monsieur, bildiğiniz gibi Fransızca konuşmuyorum.''
dedi.
''En azından dilimizi konuşmayı sevmediğinizi biliyorum.''
diye yanıtladı Emniyet Müdürlüğü görevlisi.
''Ama siz konuşabilirsiniz çünkü konuşmasam da ne dediğinizi anlarım.'' ''Ben de,'' dedi ziyaretçi İngilizce konuşmaya başlayarak. ''İngilizceyi sohbeti bu dilde sürdürecek kadar iyi konuşurum. Bu yüzden canınızı sıkmayın Monsieur.''
''Hey,'' dedi Lord Wilmore sadece Büyük Britanya'nın safkan yerlilerine özgü bir tonlamayla. Görevli Lord Wilmore'a kendisini tanıtan belgeyi sundu. Notu İngilizlere özgü soğuk bir ifadeyle okuyan Lord, İngilizce "Anlıyorum, çok iyi anlıyorum," dedi. Bunun üzerine sorgulama başladı. Sorular başrahip Busoni'ye yöneltilenlerle neredeyse aynıydı. Ama Lord Wilmore, Monte Cristo kontunun düşmanı olarak başrahiple aynı tavrı sergilemediğinden sorular daha geniş kapsamlı oluyordu. Monte Cristo'nun gençliğini anlattı. Söylediğine göre Kont 10 yaşındayken Hindistan'ın İngiltere ile savaşan küçük hükümdarlarından birinin hizmetine girmişti. Wilmore onunla ilk kez orada karşılaşmıştı ve birbirleriyle dövüşmüşlerdi. Bu savaşta esir düşen Zakone bir cezaevi gemisiyle İngiltere'ye gönderilmiş ama denize atlayarak kaçmıştı. Yolculukları, düelloları, tutkuları böyle başlamış. O sırada patlak veren Yunan ayaklanmasında Yunanların safında yer almıştı. O sırada Teselya dağlarında bir gümüş madeni keşfetmiş ama bundan kimseye söz etmemişti. Navarin deniz muharebesinden sonra Yunan yönetiminin eli güçlendiğinde Kral Ota'dan bu maden işletmesi imtiyazını istemiş ve talebi kabul edilmişti. İşte Lord Wilmore'a göre 1-2 milyonluk gelir getiren ama madenin kaynakları tükenirse hemen tükenecek olan o olağanüstü serveti de oradan geliyordu. "Peki," diye sordu görevli. "Fransa'ya neden geldiğini biliyor musunuz?" "Demir yolları ihalesinde vurgun yapmak istiyor. Ayrıca bilge bir kimyacı ve bir o kadar da seçkin bir fizikçi olduğundan uygulamalarını gözlemlediği yeni bir telgraf makinesi icat etti."
"Yılda yaklaşık ne kadar para harcar?"
"Ah, en fazla 5-600 bin frank," dedi Lord Wilmore. "Cimrinin tekidir." Doğrusu bu ya, konta nereden saldıracağını bilemeyen Lord onun cimriliğinden dem vuruyordu.
"Otoil'deki ev hakkında bir şeyler biliyor musunuz?"
"Elbette."
"Ne bildiğinizi söyler misiniz?"
"Orayı hangi amaçla satın aldığını sormak istiyorsunuz, öyle değil mi?"
"Evet."
"Tamam o zaman. Kont denemeleri ve ütopyaları sayesinde 5 parasız kalacak bir vurguncudur. Outhill'da satın aldığı evin yakınlarında Bagneris, Lucon ve Shatterus sularına rakip olabilecek bir maden suyu kaynağı olduğunu iddia ediyor. Orayı Almanların dediği gibi bir Bathaus'a, kaplıcaya dönüştürüyor.